İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza Ayan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 29 Mordat 1400 Hicri Kameri, 11 Muharrem 1443 ve miladi 20 Ağustos 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ahlaki, ibadi ve sosyal özellikleri, Batır'ın sanan ortam konusunda çifte standart siyaseti ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Hüseyin-i Şami Gariban töreni İslam İnkılabı rehberinin katılımıyla gerçekleşti. 6 milyon Hüseyin'i ziyaretçi Kerbela'daki törenlere katıldı. İran, Pakistan'da Aşura törenlerine katılanlara saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanı Zarif, dünyada zulme karşı direnişin devam ettiğini belirtti. Son 24 saatte Türkiye'de 216 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Ve Haseki halkı Türkiye karşıtı gösteri yaptı. Şimdi haberler.
Seyyid-i Şüheda Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Sadık Yarenlerinden Şehadet Gecesi'ndeki Şam-ı Gariba Merasimi İmam Hüseyin Aleyhisselam İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde yapıldı. İslam İnkılabı sitesinin bildiğine göre söz konusu merasimde Hüccetül İslam Ali yaptığı açıklamada bela ve zorlukların insanın gelişmesi ve kemale ermesi için gerektiği olduğuna işaretle dünyadan belaların silinmesinin imkansız olduğunu, fakat mümin insanın onlara karşı perişan ve çaresiz olmadığı, tehdit ve belalardan nimet ve fırsatlar yarattığını söyledi. Hüccetül İslam Ali, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sorunların ortasında tam bir kulluk içinde dünyanın da en büyük felaketini en büyük fırsata çevirdiğini ifade ederken, din, toplum ve müminlerin iktidarının velayet ekseninde kıyamete kadar Hüseyin'i hareket ve bayrağın altında korunduğunu söyledi. Törende Ehl-i Beyt medahlara da tebessül duası okuyup İmam Hüseyin Aleyhisselam Ehl-i Beyt'i hakkında mersiyeler dizdiler. Şam-ı Gariban İmam Hüseyin Aleyhisselam Ehl-i Beyt'i ve Kerbela kıyamından geriye kalan çocuklar ve esirlerin Aşura gecesinde karanlık çöldeki hallerini anlatıyor. Seyyid-i Şüheda, Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle yaz törenleri 7 ila 12 Muharrem günleri arasında 6 gece boyunca İmam Hümeyni Hüseyinisinde düzenleniyor. Ehl-i Beyt imamlarının üçüncüsü Cennet Gençlerinin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam Hicri 61 yılı Muharrem ayı 10. gününde Kerbela'da şehit edildi.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti ardından Şam-ı Gariban merasimleri İran'ın genelinde sağlık kurallarına uyularak düzenlendi. İran'ın dört bir yanında milyonlarca Ehl-i Beyt aşığı sağlık protokollerine uyarak açık havalarda ikindi ve yatsı namazları ardından Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve sadık yarenlerinin şehadeti ve imamın Ehl-i Beyt'in esir alınması nedeniyle matem grupları oluşturdular. Matem grupları ellerinde yaktıkları mumlarla Kerbela mesajcısı Hazreti Zeynep Salamullah Aliha ve Neynova çölündeki esirler kafilesinin acılarını paylaştılar. Kerbela kentinde de milyonlarca Hüseyin'i ziyaretçi bu münasebetle yapılan törenlerde gözyaşı döktüler. Şam-ı Gariban, Aşura akşamı Kerbela çölünde sığınacakları yerleri olmayan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ailesinin ve Kerbela olayından geriye kalan esir ve çocukların gecenin karanlığındaki hallerini andırıyor. Dün Hicri Kameri 10 Muharrem Aşura günüydü.
Kerbela Valiliği Aşura gününde yaklaşık 6 milyon ziyaretçinin Kerbela'da olduğunu duyurdu. Muhabirimizin bildiğine göre Kerbela Vali Yardımcısı Casım el-Fetavi dün akşam yaptığı açıklamada 5000'i yabancı olmak üzere yaklaşık 6 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını duyurdu. Aşura törenleri dün Kerbela'da tam güvenlik içinde düzenlendi. Haşiş abi daha önce yaptığı açıklamada Aşura gününde güvenliği sağlamak için en az 7000 üyesinin görev aldığını duyurmuştu. Bu arada Kerbela valisi Nasif el-Hitabi dün yaptığı açıklamada ilin uzun süredir Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın denetiminde tüm devlet daireleri, bakanlıkları ve kurumların katılımıyla çok sayıda güvenlik, hizmet ve sağlık planı hazırladığını, böylece Muharrem'in başlangıcından İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesini ve haremini ziyaret eden milyonlarca ziyaretçi korumaya çalışıldığını duyurdu. Kerbela ili polis şefi Ala El-Ghanemi, olağanüstü mevcut durumda binlerce güvenlik gücünün katıldığını Muharrem ayı özel programının başarıyla gerçekleştiğini işaretle 3 yoldan Kerbela'ya ulaşan ziyaretçileri koruma için kentin birkaç güvenlik koruma alan mütevellilerinin işbirliğiyle 1600 kameranın ilin girişlerinin ve kentin çeşitli bölgelerine yerleştirildiğini duyurdu.
İmam Hüseyin Aleyhisselam ve sadık yarenlerini sevenler diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de sağlık protokollerine uyarak Aşura gününde matem törenleri düzenlediler. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ehl-i Beyt aşıkları Türkiye'nin başkenti Ankara ve İstanbul gibi bazı kentlerde sağlık protokollerine uyarak Hüseyin'i Aşura merasimi düzenlediler. Bu yüzden İstanbul'da yaşayan İranlılar Aşura gününde gözyaşı döktüler. Düzenlenen tören Türkiye Şiiler Televizyon kanalından naklen yayınlandı. Benzer törenler İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde de düzenlendi. Törene katılanlar İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Aşura şehitleri için matem tuttular.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü dün akşam Pakistan'ın Pencab eyaletinde Hazreti İmam Hüseyin ve yarenlerin şehadeti nedeniyle matem gruplarını yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. İran'a bildiğine göre Said Hatipzade söz konusu terör saldırıyı kınarken işlenen cinayet kurbanlarının aileleriyle acılarını paylaştı. Hatipzade benzer terör ve insanlık dışı eylemlerin her türlüsüne karşı mücadele zaruriyetini vurgularken bölge ülkelerinden benzer olayların failleri örgütleyenler, destekleyenler ve finans sağlayanlarla sürekli mücadele için girişimde bulunması ve işbirliği yapılmasını istedi. Dün Pencab eyaletinin Bahavar Negar kentinde Hüseyin'i matem grupları arasına birkaç el bombası atıldı. Olayda en az 3 kişi şehit olurken 50'den fazlası da yaralandı. Terör saldırısı Pakistan yetkilileri ve dini liderlere tarafından şiddetle kınandı.
Tahran Radyosu'ndan sabah haberlerimiz devam ediyor muhterem dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dünya şampiyonluk yarışında büyük başarıya imza atan genç serbest güreş takımına gönderdiği mesajda şampiyonluklarını tebrik etti. İran Güreş Federasyonu Halkla İlişkiler Dairesi'nin bildirdiğine göre Seyit İbrahim Reisi dün genç serbest güreşçilere gönderdiği mesajda şöyle yazdı. İran'ın iftihar dolu bayrağını tam iktidar ile dalgalandırdığını ve şampiyonluk kürsüsünde Ebu Abul Abdullah Hazretleri'nin matem bayrağını kaldırarak İmam Hüseyin'e aşk ve saygınızı gösterdiğiniz için sizlere samimiyetle teşekkür ediyorum. İran Gençler Serbest Güreş Takımı dünya şampiyonluk yarışlarına 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronzla dünyada 1. sırada yer aldılar.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Aşura nedeniyle paylaştığı mesajda dünyada özgürlük için mücadele ve zulme karşı direnişin devam ettiğini yazdı. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif dün Hüseyin Aşura nedeniyle Twitter üzerinden paylaştığı mesajda birçok zalime rağmen Kerbela'da istibdad ile mücadele ve 670 yılında sona ermedi yazdı. Zarif 14 asır sonra dünyada zulme karşı direniş ve özgürlük için mücadele devam ediyor yazıldı. Dışişleri Bakanı mesajında 2021 yılında Aşura gününde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hidayet ışığın yandığını da vurguladı.
Kremlin Sarayı dün akşam Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanlarının aralarında Bercam nükleer anlaşmasında bulunduğu çeşitli konular hakkında görüştüklerini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kremlin Sarayı yayınladığı bildiride Vladimir Putin ve Emmanuel Macron söz konusu telefon görüşmede Bercam nükleer anlaşmasının tam olarak yürütülmesi için müzakerelerin başlaması ve ilerlemesini istediler. Her iki ülke nükleer anlaşma üyeleridirler. Son aylarda Rusya, Viyana'daki nükleer müzakerelerin ön şartı olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gereğini defalarca vurgularken, Fransa ise Amerika ile eş güdümlü olarak İran'a baskı uygulanmasını istiyor. Şimdiye kadar Viyana'da Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi için 6 tur müzakere yapıldı. Tahran bu bağlamda tüm yaptırımların Amerika tarafından tamamen kaldırılması ve bunun doğrulanması şartı ile anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini defalarca vurgulamıştır. Joe Biden yönetimi yetkilileri şimdiye kadar defalarca İran'a karşı baskı siyasetinin yenilgiye uğradığını ve Bercam'a geri dönmek istediklerini belirtmelerine rağmen şimdiye kadar bu bağlamda hiçbir girişimde bulunmadılar.
Bercam nükleer anlaşma üyesi Avrupa Trokyası Dışişleri Bakanlıkları ortak bildiride anlaşma hakkındaki aitsizliklerini işaret etmeden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın zenginleştirme çalışmaları hakkındaki son raporunun endişe verici olduğunu iddia ettiler. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlıkları söz konusu ortak bildiride Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın zenginleştirme çalışmaları hakkındaki son raporuna değinerek İran'ın %20 oranında zenginleştirme çalışmalarının endişe verici olduğunu iddia ettiler. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade de Salı günü söz konusu rapor hakkında yaptığı açıklamada İran'ın tüm programları ve eylemlerinden NPT'ye ve İran'ın sorumluluklarına tamamen uygun ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimi ve önceden bilgilendirme çerçevesinde yapıldığını belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Salı günü kendi raporunda İran'ın zenginleştirme çalışmalarına hız kazandırdığını iddia etti. Avrupa Trokyası, Amerika'nın 8 Mayıs 2018 tarihinde nükleer anlaşmadan illegal çıkış ardından İran'ın ekonomik çıkarlarını garanti edeceklerini taahhüt ettiler fakat pratikte bu bağlamda hiçbir başarı kazanamadılar.
Haber kaynaklarının bildirdiğine göre İran tarafından Lübnan'a gönderilen yakıt tamamen Lübnanlı Şii iş insanları tarafından satın alındı. Böylece yükleme anından itibaren onların mal varlığı sayılıyor. Bu konu Lübnan'da halk ve siyasileri memnun ederken sadece bazı basılı partilerin muhalefetine sebep oldu. Lübnan Hizbullah Hareketi lideri Seyit Hasan Nasrullah dün Aşura günü nedeniyle yaptığı konuşmada İran'dan yakıt tankerlerinin Lübnan'a doğru hareket ettiğini belirterek onlara yapılacak her türlü taciz hakkında ciddi uyarıda bulundu. Nur News'un bildirdiğine göre bu konu Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri tarafından açıklanmasından hemen sonra Ülke içi, içi ve dışındaki bazı düşman haber çevreleri kamuoyunu konuya karşı kışkırtmak amacıyla söz konusu sevkiyatın parasının nasıl ödeneceği konusunda şüpheler uyandırmaya çalıştılar. Lübnan haber çevreleri Nasrullah'ın değindiği yakıt yükünün tamamen Lübnanlı Şii iş insanları tarafından satın alındığını ve yüklenme anından onların mal varlıkları sayıldığını belirtti. Bu arada Siyonist haber çevreleri de sosyal sitelerde Nasrullah'ın konuşmasında söz konusu tankerlerin gönderilme anından itibaren Lübnan toprakları sayıldığına dair sözlerinden öfkelerini gizlemeyerek bunun Siyonist rejim için bir başka yenilgi olduğunu ve Nasrullah tarafından hesaplaşma ve caydırıcılık denkleminin boyutlarını genişletildiğini ifade ettiler.
Türkiye'nin 19 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. NTV'nin bildirine göre Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 292.538 covid-19 testi yapıldı. 19.320 kişinin testi pozitif çıktı. 216 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 14.743 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %72.99, ikinci doz aşı uygulananların oranı %55.50 olarak kayda geçti.
Türkiye haber çevreleri Ermenistan Başbakanı'ndan naklen Türkiye ile ön şartsız ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu söylediğini duyurdu. Hürriyet gazetesinin haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu açıkladı. Hürriyet Paşinyan'dan naklen, geçmişte hiçbir ön koşul olmaksızın Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmeye hazırdık ve şimdi Ankara ile Erivan arasında karşılıklı güven inşa etmeye ve ilişkilerimizi ön koşulsuz sürdürmeye hazırız, dedi.
Suriye'de Hasiki halkı Türkiye'ye bağlı güçlerin içme suyunu kesmesine itiraz amaçlı gösteri yaptı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın bildirdiğine göre Hasiki halkı dün Türkiye askerleri ve desteklediği güçlerin Suriye topraklarındaki varlığına ve bu ülke halkına karşı girişimlerine itiraz ederek gösteri düzenledi. Türkiye güçleri Hasiki kentinde 1 milyonu aşkın insanın içme suyunun temin edildiği başlıca kaynak olan Aluk suyunu şimdiye kadar defalarca kesmişti. Bu arada Türkiye bağlı güçler geçen gün Hasiki'nin batısında bulunan Ebu Rasinre yerleşim alanı ve etrafındaki köylere en azından 50 roketli hedef almıştır.
Suriye Hava Savunma Sistemleri Başkan Şam'daki düşman hedefleri hedef aldığını bildirdi. Suriye Devlet Televizyonu, Suriye ordusunun hava savunmasının Şam semalarında bir dizi düşman hedefin izini sürerek söz konusu hedefleri imha ettiği bildirildi. Saldırının detayları ve kimliği belirsiz bu cisimlerin Siyonist rejime ait savaş uçakları, İHA'lar veya füzeler olup olmadığı henüz açıklanmadı.
Yemen Ensarolu Hareketi Genel Sekreteri Amerika'nın kendi uçaklarınca diğer ülkelere karşı savaş ve cinayete gönül bağladığını, halbuki Afganistan'da açıkça yenildiğini belirtti. El Mesire televizyonunun haberine göre Seyyid Abdülmelik Bedrettin Hussey dün akşam Aşura münasebetiyle yaptığı konuşmada bugünün anmanın İmam Hüseyin Aleyhisselam'a bağlılık ve hak ve hakikati savma anlamında olduğunu işaretle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın İslami ümmetin geleceği için önemli olan tarihin hassas bir döneminde kıyam ettiğini söyledi.
Ve Çin Dışişleri Bakanı dünyanın Afganistan'ı yönlendirmek ve desteklemek için çalışması gerektiğini, böylece daha fazla baskı yapmak yerine yeni hükümete gücün devrinin gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. Wang Yi söz konusu toplantıda yaptığı açıklamada Taliban'ın Afganistan barış ve yeniden inşa sürecinde önemli bir rol oynamasının beklendiğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Seyit Hasan Nasrullah'ın Muharrem konuşması başlığı altında. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, salı akşamı Muharrem günleri dolayısıyla yaptığı konuşmada, Lübnan ve bölge özellikle de Afganistan'da son günlerde yaşanan gelişmeleri ve olaylarıyla ilgili konuştu. Lübnan düzeyindeki meselelerde Seyyid Hasan Nasrullah, Hizbullah'a yönelik kimi ithamları reddederek bu hareketin ve partinin hükümet ve ordunun yanında ekonomik krizin özellikle de yakıt krizinin çözümü için çabaladığını belirtti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah kişilerine adına değinmeden ve özel bir isim de dilendirmeden şöyle bir ifşaatta da bulundu. Kimi Lübnan siyasi liderleri ve şahsiyetleri yakıt krizinde rol oynamış ve yakıt istifçilerinin girişimlerini de örtbas etmekte de işbirliği yapmıştır. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri 14 Mart Batıcı hareketlerine bağlı şahsiyetler ve kimi medya organlarının da Hizbullah ve Suriye'ye karşı yakıt kaçakçılığı hususundaki içi boş ithamları ile ilgili şöyle dedi. Kimileri yakıt istifçiliğini yok sayıyorlar ve Suriye ve ortaklarını da suçlamak için kaçakçılığa odaklanıyorlar. Kim ki Hizbullah'ın Suriye'ye yakıt kaçakçılığını desteklediğini düşünüyorsa büyük bir hata yapıyor. Seyyid Hasan Nasrullah, Lübnan'daki ekonomik savaşın hedeflerinden birine de değinerek şöyle dedi. Lübnan'da ekonomik savaştan güdülen hedef milletin ve Lübnan direnişinin küçük düşürülmesiydi. Böylece milletin baskı altında tutulması ile ülkenin doğması zemini hazırlanmak istiyordu. Bu yüzden de Lübnan'a baskı uygulama ve bu ülkede ekonomik savaş çıkarmaktan güdülen nihai amaç hükümetin kurulmasını önlemek, Lübnan halkını küçük düşürerek hükümetin dağılmasını sağlamak, kaos oluşturmak ve istikrarsızlık meydana getirmektir. Seyyid Hasan Nasrullah da bu konuşmasında ve daha önceki konuşmalarında da bu hususa hep vurgu yapmıştır.
Bölgesel düzeyde özellikle Afganistan'daki son olayları ve gelişmeleri hakkında da Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Amerika'nın bu ülkeye karşı komplosunu ifşa etti ve şunları söyledi. Amerika Başkanı Joe Biden, Afgan güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar yoluyla Afganistan'da bir iç savaş çıkarmak istedi. Amerika askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili olarak Amerika Başkanı'nın kuvvetlerini geri çekmeye zorlandığını, çünkü bundan daha fazlasını kaldıramadıklarını söylemesine rağmen bu ülkenin Afganistan'da 1 trilyon dolardan fazla harcadığını, ancak başarısız olduklarını ve küçük düştüklerini söyledi. Seyyid Hasan Nasrullah politikalarını ilerletmek için başta Amerika ve Siyonist rejim olmak üzere dış güçlere bel bağlayan bazı bölgesel rejimlere üstü kapalı bir şekilde atıfta bulunarak şöyle bir vurguda bulundu. Afganistan'daki olaylar çok önemlidir ve bölge halkları onun stratejik boyutlarını anlamalıdır. Biden herhangi biri adına vekaleten savaşmanın Amerika'nın görevi olmadığını söyledi. Bu Amerika'nın onların yerine savaşmasını bekleyenlere bir mesajdır. Aslında Seyyid Hasan Nasrullah'ın konuşmasının bu kısmı halklarına ve kendi milletlerine dayanmak yerine güvenliklerini korumak adına yabancı ülkelere dayanan ve Müslümanların kutsallıklarını hiçe sayarak Amerika'nın şeytani 100 yılın anlaşması çerçevesinde Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştiren rejimlere açık bir mesajdır. Bu konuşmanın bir başka boyutu da Amerika'nın güvenilir olmamasıdır. Nitekim Afgan hükümetinin Amerika hükümeti ve ordusuna güvenmesi de sonucu böyle oldu. Bu nedendendir ki Seyyid Hasan Nasrullah, Afganistan'daki olayların çok önemli olduğunu ve bölge halklarının onun stratejik boyutlarını anlaması gerektiğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'in güvenlik alanındaki sızmasına müsaade etmesinin sonuçları etrafında. Siyonist medya organları Birleşik Arap Emirlikleri'nin altyapı tesisleri ve hayati binaların denetimi için İsrail şirketlerin insansız hava araçlarından yararlanmak istediğini bildirdiler. Birleşik Arap Emirlikleri ile Siyonist rejim İsrail arasında ilişkileri normalleşme anlaşmasının üstünden bir yıl kadar süre geçmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri son bir yıl içerisinde Tel Aviv'de büyükelçiliğini açmasının yanı sıra bu rejim ile ilişkilerini diğer alanlarda da geliştirmeye başlamıştır. Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri normalleştirmeyi bölgede işbirliği ve barışı geliştirmek amacıyla başlattığını iddia ediyor. Ancak kanıtlar ve de ilişkilerin genişlettiği alanlar ve havzalar, Siyonist rejim İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne güvenlik penceresinden sızmaya odaklandığını ve bu sızmayı da öncelik haline getirdiğini de gösteriyor. Bu durumda Siyonist rejim medya organları, Globes Ekonomik gazetesinden nakden Siyonist şirket Perceptron'un ihalelerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol sahaları, güneş enerjisi santralleri, altyapı tesislerini denetlemek ve bu tesislerin de sağlığının kontrol edilmesi, temel sorunların ve hallerinin de bulunması için kullanacağını da bildirdi. Bu İHA'lar gece gündüz görüntüleme sistemine sahip olup deşifreleme imkanına sahip olmakla beraber güvenlik ve operasyonel eksiklikleri de bulma doğrultusunda suni zeka imkanlarına sahiptir. Siyonist rejim İsrail'in Haaretz gazetesi köşe yazarlarından Amos Herr'in son yazılarından birinde Siyonist güvenlik kaynaklarından naklen Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejim İsrail'in en önemli siber ve güvenlik müşterilerinden biri haline geldiğini de belirtti. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu durumdaki girişimi birkaç nedenden dolayı riskli bir güvenlik adımı da olmuştur.
İlk olarak güvenlik hizmetlerinin sadece uzun diplomatik ilişkilerin olduğu bir zaman talep edilmesinin mantıklı olmasıdır. Halbuki Abu Dhabi ve Tel Aviv arasındaki resmi ilişkilerin geçmişi bir yıl kadardır. İşte bu koşullar altında güvenlik alanında yabancılara güvenmek ağır sonuçlar doğurabilir. İkinci dikkat çekici mesele Siyonist rejim İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkilerinin esasında dostane olmamasıdır. Küresel düzeyde en tanınan düşmanlıklar ve husumetlerden biri de Araplar ve Yahudiler arasındaki düşmanlıktır. Bu düşmanlığın uzun bir tarihi de vardır. Gerçi Birleşik Arap Emirlikleri Siyonist İsrail ile hiç askeri bir çatışma veya savaş deneyimi yaşamamıştır. Ancak bu durum iki tarafın dostane ilişkilerinden kaynaklanmamış, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kuruluşunun kısa ömrü ve askeri zafiyeti dolayısıyla olmuştur. Buna rağmen Siyonist rejim Birleşik Arap Emirlikleri'ne Arap-Yahudilik ilişkileri açısından bakmaktadır ve Abu Dhabi'nin düşüncesinin tersine bu ülkeye güvenmemektedir. İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne güvenmemesinin delillerinden biri de Tel Aviv'in ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının imzalanmasından sonra bile Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 savaş uçaklarının satmasını engellemesidir. Üçüncü mesele İsrail'in polisiye ve savaş talep bir yönetim olmasıdır. Kısa ve vade veya uzun vadede Abu Dhabi ve Tel Aviv ilişkilerine gerilim yaşandığı halinde İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki güvenlik etkinliği ciddi bir tehdide dönüşebilir. İşte tam da bu nedenden dolayıdır ki Mısır ve Ürdün sırasıyla 1979 ve 1994'te İsrail ile barış anlaşmaları imzalamalarına rağmen bu rejim ile güvenlik işbirliklerine yanaşmadılar. Son nokta ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin sırf petrol ve enerji altyapı tesislerinin güvenliğini İsrail rejimine bırakmamasıdır. Buna ilaveten İsrail casusluk yazılımı Pegasus'ta devrededir. Başka bir ifadeyle Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarını ispiyonlamak için bir de bu casusluk yazılımından yararlanmaktadır. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile güvenlik işbirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının da korkmasına yol açmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Mordat 1400, Hicri Kameri 11 Muharrem 1443 ve Miladi 20 Ağustos 2021 Cuma. ...1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Muharrem 61'de Aşura vakasından sonra esirler ve İmam Hüseyin Aleyhisselam Ehli Beyti'nin Şam'a doğru hareketleri başladı. Hicri Kameri 10 Muharrem 61'in son ermesi ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefakar yarenlerinin şehadetinden sonra Yezidiler İmam Hüseyin Aleyhisselam kafilesini yağmaladılar. Onlar imamın çadırlarını yaktılar ve oradaki her şeyi vahşice yok ettiler. Nihayet İmam Hüseyin Aleyhisselam, kafilesi İmam Seccad Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha rehberliğinde 11 Muharrem gecesinde Kufe'ye doğru hareket etti ve Hüseyin'i hareket bir başka şekilde sürdü. Gerçi düşman imamın askerlerini zahirde yenmeyi başarmıştı ancak Emevi hükümetinin yolsuzlukları ve İmam Seccad Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep'in ifşaatları Emevilerin kara karnesine gün yüzüne çıkardı ve İmam Hüseyin'in kıyamı ve Hazretin pak yorunu ebedileştirdi. ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'e 29 Mordat 1367'de Amerika İran'a ait bir yolcu uçağına saldırı düzenlediği yönündeki hatasını kabul etti. Bilindiği üzere Hicri Şems'e 12 Tir 1367'de İran'ın güneyindeki Bandar Abbas'tan Dubai'ye gitmekte olan Fars Körfezi sularında ve Hengam Adası yakınında İran'a ait olan Airbus tipi bir yolcu uçağı, mütecaviz Amerika'nın deniz filosunun vahşi saldırılarına maruz kalması neticesinde düştü. Bu korkunç olayda 298 savunmasız insan şehit düştü. Uçaktaki yolcular arasında 13 yaş altındaki 66 çocuk, 53 kadın ve yabancı uyruklu 46 yolcu da bulunuyordu. İran'a ait yolcu uçağının Amerika tarafından Fars Körfezi'nde düşürmesinden 45 gün sonra Amerika hükümeti bu saldırının yanlışlıkla yapıldığını, bundan önce de Amerikan filosu komutanına cesaret madalyası verildiğini bildirdi. ...111 yıl önce bugün 20 Ağustos 1909'da Hindistanlı İranoluk Horshid Kama vefat etti. Hintli ünlü İranoluk ve pehlevi dil ve edebiyatı ve çivi hattı uzmanı Kama, 1829'da Hindistan'ın Bombay kentinde dünyaya geldi. O eski İran akli biliminde uzman idi ve bu aranda ders verdi. Başlangıç bilimini öğrendikten sonra Avrupa'ya giden Kama, Fransızca, Almanca, Pehlevice ve Avesta dilleri ayrıca çivi hattına musallat idi. Kama nihayet 20 Ağustos 1909'da 80 yaşında vefat etti ve onun ölümünden 27 yıl sonra dünyadaki bilim adamlarının araştırmalarda bulunmak için yararlandıkları ve kendi adını taşıyan Orientalist konulu bir müessese kuruldu. ...107 yıl önce bugün 20 Ağustos 1914'te Belçika'nın başkenti Brüksel Alman güçlerince ele geçirildi. Bu kent 1. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunca işgal edilen ilk başkent idi. Belçika'nın tarafsızlığından ilan edilmesine rağmen Almanlar 4 Ağustos 1914'te Lige askeri savunma hattına saldırmaları neticesinde Brüksel'i işgal ettiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ahlaki, ibadi ve sosyal özellikleri. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla hazırladığımız bir başka özel programda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ahlaki, ibadi ve sosyal özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Sayfalarında birçok kıyam ve hareket göze çarpar. Ancak bu kıyamların arasında bir tek kıyam üzerinden asırlar geçmesine karşın ilk günkü gibi tüm insanların ilgisini çekebilmektedir. Bu kıyam hiç kuşkusuz İmam Hüseyin'in Kerbela'da gerçekleştirdiği kıyamdır. İmam Hüseyin'in kıyamı İslam'ı yeniden ihya etti ve yeniden hayat kazandırdı. Peki bu kıyamı ebedileştiren şey neydi derseniz? Kuşkusuz bu kıyamı beşeriyet tarihinin unutamayacağı kıyam yapan ilk etken o kıyamın lideri ve kişiliğidir. Buna göre biz de İmam Hüseyin'in kişiliğinden bazı özelliklerini sizlerle paylaşmaya karar verdik. Evet, az önce de belirtildiği gibi tarih sayfalarında göze çarpan onca kıyam arasında bir tek kıyam üzerinden asırlar geçmesine karşın ilk günkü gibi tüm insanların ilgisini çekebilmekte. Ki o da hiç kuşkusuz İmam Hüseyin'in Kerbela'da gerçekleştirdiği kıyamdır. Sanki İslam peygamberinin ünlü vecizesi de bu hakikati beyan etmiştir. Allah Resulü şöyle buyurur: Hüseyin bendendir ve ben Hüseyin'denim. Yani Hüseyin sadece benim evladım değil, aynı zamanda benim getirdiğim dinim ve inancımın bekası da ona bağlıdır. Ve İslam dini ancak onun ve arkadaşlarının fedakarlıkları ve canını ortaya koymaları ile ayakta kalabilmiştir. Bu sözlerin ardından şimdi gelin hep birlikte İmam Hüseyin'in yüce kişiliğinde bu kıyamı ebedileştiren bazı özelliklerini gözden geçirelim. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın en önemli özelliklerinden biri güçlü iradesi ve azim ve kararlılığıydı. Azim her işin başlangıcıdır ve irade de insani erdemlerin arasında yüce yeri olan bir özellik sayılır. İradenin bir boyutu insan hiçbir sosyal baskı altında kalmadan ve başkalarının yanlış algılamaları onu etkilemeden doğru olarak seçtiği yolun sonuna kadar ve kesin kararlılıkla izlemesidir. Nitekim insani keramet ve erdemin tecelli ettiği sözü edilen bu iki sıfatın her biri Kerbela hadisesinde en güzel ve en mükemmel biçimde yaşandı. İmam Hüseyin Medine'den ayrılarak tarihi yolculuğuna başlamak istediğinde bazıları o hazretin yanına geldi. Ve sırf o hazrete yönelik sevgileri ve yürek yakmaları çerçevesinde bir süre Yemen'e veya başka bir yere gitmesini ve topluma hakim olan siyasi şartların değişmesini beklemesini önerdi. Ancak İmam Hüseyin güçlü bir azim ve kararlı bir irade ile şöyle karşılık verdi. Allah'a and olsun, eğer dünyada benim sığınacağım bir tek yer kalmasa bile yine Yezid'le uzlaşmam. Ben şimdi Mekke'ye doğru gitmeye karar verdim ve gidiyorum. İmam Hüseyin sadece sözde değil, amelde de izzetli olmanın en iyi örneğidir. İzzet, ister bireysel bir özellik, ister toplumsal bir psikoloji olsun, yenilmezlik, nefsin sağlamlığı, insani ruhun kerameti ve kişiliğin korunmasıdır. İzzet sahibi olan insan asla alçaklığa boyun eğmez. Çirkin ve aşağılayıcı iş yapmaz. Kendisinin ve hanedanının kerametini korumak için canını bile feda etmeye hazırdır. Zulme boyun eğmek ve batılın sultasına katlanmak ve zorbalıklara karşı sessiz kalmak ve alçak insanlara karşı teslim olmak ve kafirlerden ve fasık insanlardan emir alarak itaat etmek, hepsi nefsin zilleti ve horluğu ve alçaklığının sonucudur. Gerçekte Emevi hükümdarlar İmam Hüseyin'e biat zilletini dayatmaya ve zorla da olsa o Hazreti Yezid'e itaat etmeye boyun eğdirmeye çalışıyordu. Oysa böyle bir şey asla mümkün değildi. Nitekin İmam Hüseyin kendisinin şehadeti ve hanedanının esareti bahasına bu zillete boyun eğmedi. Medine valisi Yezid'e biat etmeyi İmam Hüseyin ile gündeme getirdiğinde o hazret bu amelin zillet verici olduğunu belirterek reddetti. İmam Yezid'in çirkinliklerini ve günahlarını sayarak şöyle buyurdu. Benim gibi bir insan Yezid gibi birine asla biat etmez. Aşura günü sabahı İmam Hüseyin savaş başlamadan önce yaptığı konuşmada şöyle buyurdu. Allah'a andolsun, kendi kanıma bulaşmış vaziyette Rabbimin huzuruna çıkana kadar benden istediklerine boyun eğmem. İmam Hüseyin, Kerbela çölünde Kufe ordusuna hitaben yaptığı coşkulu bir konuşmada da İbn Ziyad'ın teslim ol ve Yezid'e biat et çağrısını reddederek şöyle buyurdu. İbn Ziyad, beni ölmek ve zillete boyun eğmek arasında bir seçimle karşı karşıya getirdi. Haşa ki ben zillete boyun eğmem. Zira bunu ne Allah-u Teala, ne Resulü ve ne de pak ıtreti ve izzetli yürekler kabul eder. Biz asla alçaklara itaat etmeyi, izzetli şehadete tercih etmeyiz. İmam Hüseyin bir başka yerde Hür ordusu ile karşılaştığında, başkalarının baskısı altında yaşamayı zilletli yaşam niteleyerek şöyle buyurdu: Ben ölümden korkmam. Ölüm izzete kavuşmak için en kolay yoldur. İzzet yolunda ölmek ebedi yaşamdır. Ve zillet içinde yaşamak hayatsız ölümdür. Beni ölümden korkutuyorsunuz. Ne batıl bir hayal. Benim benliğim ölüm korkusu ile zulme boyun eğmekten çok daha üstündür. Beni bir kezden daha fazla öldüremezsiniz. Helal olsun Allah yolunda ölüme. Fakat siz beni öldürmekle ihtişamımı, izzetimi ve şerefimi yok edemezsiniz. O zaman neden ölümden korkayım ki? İmam Hüseyin'in izzetli duruşu evlatlarında ve kardeşlerinde ve arkadaşlarında da var olan bir özellikti. Abbas bin Ali ve diğer kardeşlerinin İbn Ziyad'ın aman verdiği mektubu reddetmeleri bunun en somut örneğiydi. Eğer onlar İbn Ziyad'ın aman vermesini kabul etmiş olsaydı, belki Kerbela'dan sağ kurtulabilirdi. Fakat bir ömür İmam Hüseyin'i yalnız bırakma ve İbn Ziyad'ın aman minnetinin altında yaşama zilletiyle yaşayacaktı. Oysa bu öneriyi reddetmeleri izzetli duruşlarını ortaya koydu. Üstelik en sert, en açık biçimde bu öneriye hayır cevabı vererek şöyle dediler: Ey Şimr, sana ölümler olsun. Allah'ın laneti senin ve aman mektubunun üzerine olsun. Ey Allah'ın düşmanı, sen bize zulme ve isyana boyun eğmemizi ve kardeşimiz Hüseyin'e yardım etmekten el çekmemizi mi söylersin?
As-salamu aleyk ya Abba Abdullah.
İmam Hüseyin'in tevazu ve alçak gönüllülüğü de o Hazreti emsalsiz özelliklerinden biriydi. Rivayetlere göre günlerden bir gün İmam Hüseyin sade bir sofranın etrafında oturan ve sofraya koydukları ekmekten koparıp beslenen bir grup yoksul insanla karşılaştı. Yoksul insanlar İmam Hüseyin'i görünce onu sofralarına davet etti. İmam Hüseyin onların davetini kabul etti ve onların yanlarına oturup onların ekmeğinden yedi. İmam ardından onlara şöyle buyurdu: "Peki acaba siz de benim davetimi kabul eder misiniz?" Yoksul insanlar da "Evet, ey Resulullah'ın evladı" diye karşılık verdi. Bu sözlerin üzerine hep birlikte İmam Hüseyin'in evine gittiler. Ve imam evindeki imkanlarla onları en iyi şekilde ağırladı. Her insanın ahlaki değerlerinden biri sabırdır. İmam Hüseyin ise sabırlı olmanın en mükemmel örneğiydi. Öyle ki bu özelliği tüm boyutları ile yaşamına yansıtarak beşeriyet alemine gösterdi. Aşura gününde İmam Hüseyin düşmanın baskıları, susuzluk ve diğer sorunlar iyice bastırdığında gayet açık bir yüz ve sakin bir şekilde arkadaşlarına ve hanedanına dönerek şöyle buyurdu: "Ey keramet ve şeref evlatları, sabırlı olun. Ölüm bizi tüm bu zorluklardan ebedi geniş nimetlerin bulunduğu cennete doğru götürecek bir köprüdür." Zaman ilerledikçe İmam Hüseyin ve arkadaşları daha ağır musibetlerle karşılaşıyordu. Ancak imam herkesten daha sabırlı duruyordu. Düşman ordusundan bir asker şöyle diyordu: "Hüseyin'i Aşura ve savaşın en zorlu anlarında gördüm. Allah'a andolsun, evlatlarından ve hanedanından ve arkadaşlarından onca kişinin öldürülmüş olmasına karşın Hüseyin gibi güçlü ve sağlam yürekli birini asla görmedim." Kerbela meydanında bulunanların anlattığına göre sabrın en yüksek merhalesi İmam Hüseyin'in yere düştüğü ve ömrünün son anlarını geçirdiği andı. İmam o sırada şöyle fısıldıyordu: "Ey yüce Rabbim, senin takdirine karşı sabrediyorum. Senden başka ilah yoktur. Ey sığınanların sığınağı ve senden başka yaratan yoktur. Ve ben senin kararına sabrediyorum." İmam Hüseyin'in en bariz özelliklerinden biri de emsalsiz şecaat ve cesurluğuydu. İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura gününde tüm yakınlarını ve arkadaşlarını kaybettiği halde cesurca savaşıyordu. Aslında musibet, açlık ve susuzluk her insanın moralini çökertir. Ancak tüm bu sıkıntılara rağmen Hüseyin cesurca düşmanın üzerine yürüyor ve adeta şimşek misali başlarına iniyor ve onları sonbahar yaprakları gibi sağa sola savurup yere indiriyordu. Aşura meydanında bulunanlardan biri de şöyle anlatıyor: "Hüseyin'den daha cesur birini görmedim. Saldırıya geçtiğinde düşmanları adeta arslanın önünden kaçan zayıf hayvanlar gibi önünden kaçıyordu. Mısırlı yazar Abbas Mahmud Akat da şöyle diyor: İnsan türü arasında Aşura gününde hiç kimse Hüseyin kadar Rabbine gönül veren yoktur. İmam Hüseyin'in bir başka özelliği münacata ve ibadete olan aşkıydı. Ki bu da ilahi kulların en bariz özelliklerinden biri sayılır. İmam, Aşura'ya bağlanan gecede düşman tarafından tam kuşatma altındayken ve düşmanın her an saldırıya geçme ihtimali varken, kardeşi Abbas'ı iki sahabenin eşliğinde düşmana gönderdi ve savaşın yarına ertelenmesini önerdi. İmam böylece o geceyi namaz kılmak ve ibadet etmekle geçirmek istiyordu. Takva ve insaniyet abidesi, İslam peygamberinin yegane yadigarı, kendilerini İslam ümmeti ve şeriatı ve Kur'an-ı Kerim'in izleyicileri bilen insanlardan bir gece namaz ve ibadet için mühlet istiyordu. İmam şöyle buyurdu: Bu geceyi mühlet versinler. Rabbim bilir. Ben namaz kılmayı, Kur'an-ı Kerim tilavet etmeyi ve münacatı ve istiğfar etmeyi çok severim. Evet, o geceyi İmam Hüseyin namaz kılarak ve ibadet ederek geçirdi. Ancak İmam en güzel ve en mükemmel namazını Aşura günü öğleden sonra kıldı. İmam Hüseyin'in hayatının son anlarında kalbine üç uçlu bir ok isabet edince niyet etti. İmam ardından attan yere düştü ve o sırada tekbir getirdi. İmamın kıyamı ayaklarının üzerinde durduğu an gerçekleşti ve rükû amelini de titreyerek eğildiğinde yaptı. İmam ardından ellerini kunut için kaldırdı ve şöyle fısıldadı: Ey yüce Rabbim, sen pak ve yücesin. Ceberut ve gücün muazzam ve azabın ahırdır. Sen her şeyden bağımsızsın. Ben senin peygamberinin ıtreti ve senin Habibinin evladıyım. Bu kavim bizimle savaştı. Bize hile etti. Bize yardım etmedi ve bizi katletti. Bunun üzerine imam secde etti. Secdesi de mübarek yüzünü toprağa koymak oldu. Ve teşehhüdü ve namazın sonu olan selamı da ruhunun bedeninden ayrılması ve başının mızrakın ucuna geçirilmesi oldu. İmamın namazın sonunda zikri Kehf suresinin tilaveti oldu ki o da mübarek başı mızrakın başına geçirildiğinde duyuluyordu.
Em hasibte enne ashabel kehfi ve'r-rakimi kanu min ayatina acaba.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد من زیارتك. السلام على الحسین. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı'nın sanal ortam konusunda çifte standart tutumu.
Muhterem dinleyiciler, İran'da sanal ortamı gözetlemek ve bireysel ve toplumsal zararlarını asgariye indirmek üzere mecliste yeni bir yasa tasarısının ele alınması ve Batı'nın bu konuya yönelik çifte standart tutumunu ele aldığımız kısa sohbetimizde birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Başta Amerika ve Avrupa Birliği olmak üzere Batılıların tutumuna bakıldığında bu zümrenin terör, internet ve sanal ortam gibi tartışmalı konulara karşı çifte standart bir tutum sergiledikleri anlaşılıyor. Gerçekte Batılılar ne zaman çıkarları icap ederse bu konuları birer malzeme gibi kullanmaktan asla çekinmiyor. Bunun en somut örneği de Batılı devletlerin Suriye'de terör örgütlerine geniş çapta destek vermeleridir.
Şimdi de hem Amerika ve hem Avrupa sanal ortam ve internetten nasıl yararlanılacağı konusunu çirkin politikaların malzemesi yaptıkları anlaşılıyor. Bir başka ifadeyle ne zaman siber ortamı kullanma tartışması Batılı devletlerin rakip veya muhalif ülkeleriyle zıtlaşma doğrultusunda olacaksa hemen internetin tam olarak serbest olması gerektiğine vurgu yapıyorlar. Ancak ne zaman aynı konu onların çıkarlarını veya güvenliğini tehlikeye atacak olursa bu kez türlü kısıtlamaları uygulamaktan ve gözetlemeleri şiddetlendirmekten çekinmiyorlar.
Batı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne medya üzerinden başlattığı ve İslam Şura Meclisi'nde ele alınan sanal ortam kullanıcı haklarını uygulamalı temel hizmetleri destekleme yasa tasarısını hedef aldıkları en yeni saldırılarını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Oysa aynı medya organları Fransa'nın internet kullanıcılarına getirdiği kısıtlamaları ve denetimini sıklaştırmasını olumlu bir uygulama nitelediler veya en azından bu kararı eleştirmediler.
Fransa yönetimi terörle mücadele sürecini takviye etme şeklinde açıkladığı kararla Avrupa Birliği genelinde internet kullanıcılarını en sıkı şekilde denetleyecek en sıkı terörle mücadele yasalarından biri uyguluyor. Fransa Anayasası Şurası 30 Temmuz Cuma günü Fransa Milli Meclisi'nin 22 Temmuz tarihinde onayladığı yeni yasanın büyük bir bölümünü onayladı. Bu yasa Fransa yönetimine hangi kullanıcının terör içerikli bilgileri paylaştığını tespit eden bir algoritmayı kullanma izni veriyor.
Fransa yönetimi sosyal paylaşım sitelerinde terörle mücadele bahanesiyle sıkı denetim uyguluyor. Fransa yönetimi bu tür uygulamalarla güvenlik güçlerine radikal ve terör eğilimli örgütlere her türlü terör eyleminden önce vurmalarına yardımcı olmayı umuyor. Nitekim kuşkulu durumlar tespit edildikten sonra Fransa istihbaratı tespit edilen kullanıcının hesaplarını titizlikle izlemeye başlıyor ve radikal olduğu ispat edildiği takdirde gerekli önleyici tedbirleri uyguluyor. Thank you.
Fransa devleti bu yöntemlerle istihbarat birimlerince zamanında tespit edilemeyen yeni terör tehditlerine zamanında tepki vermek istediklerini ileri sürüyor. Fransa yönetimi 2015 yılında terör saldırıları dalgası bu ülkeyi vurmaya başlamasından sonra şimdiye kadar birçok kez terörle mücadele yasalarını ağırlaştırdı ve müstesna durumlar için mevcut yasalara özel maddeler ekledi.
Fransa'da çıkarılan yeni interneti denetleme yasasına göre bundan böyle ev hapsi veya ikamet yasağı gibi cezalar sadece gerçek tehdit oldukları kesinleşen kişilere değil, aynı zamanda davranışları kamu düzeni ve güvenliğine tehdit etme ihtimali olan kişilere de verebileceği anlaşılıyor. Bu yasa aynı zamanda terör eylemlerine teşebbüs suçundan hapse atılanların hapisten çıktıktan sonra daha sıkı gözetim altına alınmalarına izin veriyor.
Buna karşın bazı uzmanlar ve politikacılar bu yasaya bazı eleştirileri yöneltiyor. Söz konusu uzmanlara ve politikacılara göre bu yasa, vatandaşların üzerinde gözetimi arttırdığı gibi internet ortamında kullanıcıların özel yaşam alanlarına müdahale etmeme ilkesini çiğniyor. Fransa'nın solcu milletvekillerinden biri bu bağlamda yaptığı uyarıda şöyle diyor. İsrail patentli Pegasus casus yazılımı skandalı, gözetleme yazılımların nasıl kötüye kullanılabileceğini ortaya koydu.
Fransa'da bu yasaya karşın Batı medyası ve politikacıları İslam Şura Meclisi'nde de ele alınan ve henüz inceleme aşamasında olan sanal ortam, kullanıcı haklarını ve uygulamalı temel hizmetlere destekleme yasa tasarısına karşı geniş çaplı propaganda yapmaya başladı. Oysa bu yasa tasarısı tamamen sanal ortamda disiplin yaratmak, muhtemel suçlara bakmak, ayrıca bu ortamı kötüye kullanmayı engellemek için hazırlanmıştır.
Sanal ortam kullanıcı haklarını ve uygulamalı temel hizmetleri destekleme yasa tasarısını inceleme kararı 28 Temmuz tarihinde İslami Şura Meclisi Genel Kurulu'nun kapalı oturumunda onaylandı. İslami Şura Meclisi milletvekilleri anayasanın 85. maddesine göre bu tasarının kullanıcıların haklarını korumak ve milli internet hizmetlerine destek vermek üzere ele alınma zaruretini onaylayarak tasarının yasa haline getirilmesi yönünde kararı ortak bir komisyona devrettiler. Şimdi ortak komisyonun yasa tasarısını inceleyerek sonucunu belirlemesi gerekiyor.
Bilgi teknolojileri hizmetlerinin yerel uygulamaların temelinde desteklenmesine yönelik gerekli ilkelerin ve kuralların belirlenmesi ve yine kullanıcıların özel yaşam alanının korunması ve bilgilerine illegal şekilde ulaşılmasının engellenmesi, sanal ortam kullanıcı haklarını ve uygulamalı temel hizmetleri destekleme yasa tasarısının bazı önemli eksenleridir. Yasada Instagram ve WhatsApp gibi sosyal paylaşım ve mesajlaşma sitelerinden İran'da temsilcilik açmalarını istiyor.
Bundan önce Tahran yönetimi Telegram mesajlaşma sitesinde servislerini İran'a intikal ettirmesini ve böylece İran talep ettiği durumlarda bu sitede yapılan mesajlaşmalara ulaşmasını mümkün hale getirmesini istedi. Yasa tasarısını hazırlayanlardan Ruhullah Mümin Nasab ise şöyle diyor. Instagram sitesi İranlı kullanıcılardan büyük gelir sağladığından İran'dan izin almaya ihtiyaç duymuyor. Ancak eğer İranlı kullanıcılar kaybederse o zaman izin almak için gerekli girişimde bulunabilir.
İran içinde de muvafık ve muhalif çevrelere olan yasa tasarısının incelenmesi onaylandıktan sonra yurt dışında Farsça yayın yapan medya organları hemen harekete geçerek İranlı kullanıcıların arasında korku ve panik saçmaya ve konu hakkında yalan yanlış analizler yapmaya başladı. yine sınır tanımayan gazeteciler örgütü gibi bazı uluslararası örgütler de sanal ortamda kullanıcı haklarını koruma ve sosyal paylaşım sitelerine çeki düzen verme yasasını kınayarak yasayı halkın bilgi edinme haklarına karşı dijital ayrımcılık ve Çin'de sansür uygulamasından alıntı nitelediler.
Yasa tasarısını destekleyen İslami Şura Meclisi Milletvekili Rıza Takipur ise şu savunmayı yaptı. Bu yasa onaylandığı takdirde ertesi günden itibaren Google ve Instagram gibi bazı sitelerin kapatılacağı yönünde ortaya atılan iddialar anlamsızdır. Zira kendi yazılımlarımız yabancı örnekleri kadar geliştirmediği ve tüm servisleri sunmadığı sürece hiçbir yabancı yazılıma dokunulmayacaktır.
Farsça yayın yapan muhalif medya organlarının elebaşı olarak bilinen BBC Farsça servisi bu bağlamda yayınladığı bir yazıda İranlı kullanıcılar ve internet ortamında işleri için yürek yaktığını iddia etti. BBC yazıda yasa tasarısının adı olan sanal ortamda kullanıcı haklarını koruma ve sosyal paylaşım sitelerine çeki düzen verme yasa tasarısını işaretli tasarı muhtevasıyla çelişeni ve bu da bir nevi İranlı kullanıcıların sosyal paylaşım ve mesajlaşma sitelerini de özgürce kullanma hakkını ihlal ettiğini ileri sürdü. BBC yasa tasarısı Instagram gibi İranlı kullanıcıların kullandığı sitelere hedef aldığını ve bu tür sitelerde ürünlerine ve hizmetlerine sunan ve küçük çapta iktisadi faaliyette bulunan İranlı kullanıcılar siteler engellendiği takdirde büyük zarara uğrayacaklarını iddia etti.
Oysa İslami Şura Meclisi Kültürel Komisyonu Sözcüsü Macid Nasirayi, şimdiki tasarı hazırlanan ilk tasardan %70 kadar farklı olduğunu ve şimdiki tasarı siteleri engelleme konusunda hiçbir önceliği gündeme getirmediğini ve sırf sanal ortama ve sunulan hizmetlere çeki düzen vermenin üzerinde durduğunu belirtti.
BBC'den başka Amerika'nın sesi VOA, Almanya'nın Deutsche Welle radyosu, Farsça ve diğer birçok ülkenin medya organları da İslami Şura Meclisi'nde ele alınan yasa tasarısına karşı karalama kampanyası başlattılar. Burada akla gelen soru şu ki neden bu medya organları her yerde insan hakları ve bireysel özgürlüklerin iddiasında bulunan Fransa'da sanal ortam ve internet üzerinde denetimi sıklaştırdığı yasa tasarısına karşı aynı tepkiyi vermemeleri hatta bu karara olumlu bakmalarıdır. Kuşkusuz bu konu batılı politikacıların ve medya organlarının İran'a karşı garezli tutumları ve İran'dan olumsuz bir imaj yaratma çabalarından bir başka örneğidir.
Değerli dinleyiciler, İran'da sanal ortamı gözetlemek ve bireysel ve toplumsal zararlarını asgariye indirmek üzere mecliste yeni bir yasa tasarısının ele alınması ve Batı'nın bu konuya yönelik çifte standart tutumunu ele aldığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.farsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Müslüman kadının özelliklerine değinerek böyle bir kadının aile ocağının ekseni ve huzur kaynağı olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. İslam mantığında ve İslami marifette kadının bir modeli vardır. Kadın için bir çerçeve belirlenmiştir. Bu çerçeve tam bir çerçevedir. Yani Müslüman olan bir kadın, iman sahibi olan bir canlıdır. İffet sahibi olandır. İnsan yetiştirmenin en önemli bölümünün sorumlusudur. Toplumu etkileyendir. Manevi ve ilim gelişmeye sahiptir. Çok önemli olan aile ocağının yöneticisidir. Erkek cinsinin huzur kaynağıdır. Tüm bunlar, zarafet gibi, yumuşak kalplilik gibi, ilahi nurları alabilmek için hazır olmak gibi kadınlık özelliklerinin yanında, bu Müslüman bir kadının modelidir. Resul-i Ekrem'in çeşitli konuşmalarında Fatıma-i Zehra Salamullah Aleyha'yı veya Hatice-i Kübra'yı veya genel olarak kadın hakkında yaptığı konuşmalarında belirttiği bu özellikler, bu İslami bir modeldir. Buna karşın çeşitli dönemlerde farklı olan sapkın bir model vardır. Günümüzde o sapkın model, batılı kadın modelidir. Yaşadığımız bu dönemde İslami kadında gördüğümüz tüm seçkin ve mümtaz özelliklerin yerine batılı kadının en büyük imtiyaz ve özelliği, kadınların dikkatini çekmek ve erkeklerin zevkine maruz kalmasıdır. Bu yüzden siz, Batı kadının özelliğinin günümüzde çıplaklıktan ibaret olduğunu görüyorsunuz. Kadın ve erkeğin katıldığı resmi bir törende erkek tamamen kapalı olmalı, kadın mümkün olduğu mertebe üryanlığa doğru gitmeli, hem de resmi törende, artık sosyal ortamda da açıktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Isır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Hüseyin-i Şam-ı Gariban töreni İslam İnkılabı rehberinin katılımıyla yapıldı. Kerbela Valiliği Aşura gününde yaklaşık 6 milyon ziyaretçinin Kerbela'da olduğunu duyurdu. Türkiye'de Hüseyin-i Aşura törenleri görkemli bir şekilde düzenlendi. İran-Pakistan'da Aşura törenlerine katılanlara saldırıyı şiddetle kınadı. Reisi güreş takımına teşekkür etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin-i Aşura nedeniyle paylaştığı mesajda dünyada özgürlük için mücadele ve zulme karşı direnişin devam ettiğini yazdı. Putin ve Macron Bergama'yı ele aldılar. Paşinyan, Ermenistan-Türkiye ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu bildirdi. Suriye hava savunması Şam'ın semasında düşmanı hedef aldı.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.